Tanrı'nın diri sözünden size bir hikaye anlatmak istiyorum bugün. Bu da Avram'ın hikayesi, Hasreti Avram'ın hikayesi. Bir gün Avram çadırın içinde oturuyordu. Ne yaptığını bilmiyoruz, bize anlatılmıyor ama çadırın içinde oturuyordu, tamam mı? İşte çadır. Geceleyin. 3000 yıl önce galiba. Ve Rab ona göründü. Nasıl göründüğünü da bilmiyoruz. Anlatılmıyor maalesef. Ama Rab ona göründü. Ve konuştu. Ve dedi ki, İbrahim, sen bir bereket kaynağı olacaksın. Seni bereketleyeceğim ve senin aracılığınla bütün uluslara bir bereket olacaksın. Çok büyük bir vaat. Ve bu adam, Avram, orada otururken Rab'e şöyle bir yanıt veriyor. Ya Rab, 90 yaşındayım. Bir oğlum yok. Yani şu ana kadar 70 yıl boyunca galiba evlendiğimizden beri deniyorduk çocuk yapmaya ama olmuyor. Eşim de ahı gitmiş, vahı kalmış bir kadın olarak onun rahmini de kupkuru, kuru yemiş karar kuru. O rahminden hiçbir şey çıkmaz. Nasıl olur ki benim soyum bu kadar bereketli olacak? Benim soyum yok ki. Yani senin sözün, vaadin ne kadar güzel olursa olsun benim o sözü yerine getireceğim kabiliyetim yoktur. Rab ona şöyle diyor. Çadırın dışarıya çık. O zaman Avram çadırın dışarıya çıkıyor. Geceleyin. Rab diyor ki, yıldızlara bak. Şimdi İstanbul'daki yıldızlar değil. 3000 yıl önce, elektrik üretilmeden önce şehir yok çölde, o yıldızlar. Çöle giden var mı? Herhangi bir çöle. Nereye?
Kaliforniya.
O sayılıyor mu? Tamam. Sen? Wow, Sahara. Tamam mı? O yıldızlar. Rab diyor ki Avram'a, bu yıldızları sayabilir misin? Avram da 1, 2, 3. Hayır, yapamam. Matematiğim pek iyi değil. Ve Rab diyor ki, işte soyun bu kadar çok olacak. Ve ondan sonra bir ayet var Tevrat'ta. Diyor ki Avram Rab'e güvendi, iman etti ve Rab bunu ona doğruluk saydı. Avram Rab'e iman etti ve Rab bunu ona doğruluk saydı. Bu saydı kelime finansal dünyadan türenmiş bir kelime. Sayman var ya, işte saymak. Ve şu anlamına geliyor. Aslında diyelim ki iki ortak birlikte bir iş kuracaklar. Ve birinci ortak diyor ki, tamam benim yatırım 5000 TL olacak. Bu şirket kurmak için ben 5000 TL yatıracağım. Biliyorum ki İstanbul'da bir şirket kurmak istiyorsan ondan çok daha fazla para lazım. Ama bu adamın 5000 TL'si vardı. Diğer ortak diyor ki, benim o kadar çok param yok. Ama ben ilk yıl boyunca hiçbir ücret almaksızın çalışacağım. O zaman benim yatıracağım vakit ve emek. Tamam mı? Ve işte sözleşmede bu vakit ve emek para yerine kabul ediliyor. Para sayılıyor, değil mi? Param yok, ama vakit var. O zaman benim yatıracağım, benim getireceğim vakit. Aynen öyle İbrahim için doğruluk yoktu. Ama iman vardı. Ve Rab diyor ki, peki o imanı doğruluk yerine kabul edeceğim. Ve Rab bunu ona doğruluk saydı. Anladınız mı? Bu çok çok önemli. Çünkü sonra buna döneceğiz. Sonra İbrahim'in eşi, o yaşlı kadın Sara, İbrahim'e geliyor, Avram'a geliyor. Ve diyor ki, seni üzmek istemiyorum canım benim. 70 yıldır evliyiz. Seni tanıyorum. Hiçbir çocuğumuz olmadı. Ben de artık çocuk doğuramam. Bu imkansız. Tamam mı? Biliyorum ki sen Rabbi çok seviyorsun. Ama galiba olmayacak. Ama işte benim güzel cariyem. Genç, dinç bir kız. Mısırlı. Onunla yat. Ve benim adıma, benim yerime bir çocuk yaparsın. İbrahim, Avram da peki. Fena bir düşünce değil diyerek kızı alıyor, çadırın içine dönüyor, onunla yatıyor ve bu cariye hamile kalıyor. Ve zamanında, galiba 9 ay sonra, bir çocuk doğuruyor, İsmail diye bir çocuk. Tamam mı? Ve bu çocuk İbrahim'in başına bela oluyor. Felaket bir çocuk. Keşke doğmasaydı. Keşke olmasaydı. Birkaç yıl sonra, Avram şimdi 99 yaşındayken, Rab ona bir kez daha görünerek, Avram çadırın dışına çık. Çıkıyor. Ve Rab ona bu vaat veriyor. Birçok ulusun babası olacaksın. Aynı vaat farklı sözlerle. Artık adın Avram değil, İbrahim olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım. İbrahim çokların babası anlamına geliyor. Bu adamın çocuğu yok. Ama Rab ona diyor ki, artık senin adın çokların babası olacak. Nasıl yani? Rab bunu nasıl yapabilir? İşte cennette meleklere dönüyor Tanrı. Diyor ki, şimdi cennetlerin resmi gazetine şunu yaz. Bu adamın ismi artık çokların babası. Melek bir duruyor, ama efendim biliyorum ki kutsalsınız ve hiç hata yapmıyorsunuz, ama bu adamın çocukları yok. Ya bir tane var, o da pek de parlak bir çocuk değil. Nasıl yani? Ve Rab diyor ki yaz. Melek yazıyor, şikayet yok. Kusursuz Tanrı. Çokların babası, yeni bir isim. Avram çocuksuz olmasına rağmen Tanrı onu çokların babası olarak ilan etti. Bu resmi bir ilan Tanrı tarafından, tamam mı? Ferman etti. Çokların babasısın. Ki öyle olacaksın. Avram günahkar olmasına rağmen Tanrı onu doğru olarak ilan etti. İmanı ona doğruluk saydı. Bu adam doğru. Doğru ne demek? Tanrı'nın gözlerinde kabul edilebilir. Kusursuz, kutsal bir kişi. Adam günahkar. İşte melekler yazıyorlar. Öyle mi? Ne yazacağım? Doğru yazacaksın, ama doğru değil. Yani günahkar adam. Tanrı diyor ki doğru diye ilan ediyorum bu adam. Melek yazmak zorundaydı galiba. Ve bir yıl sonra Avram ile Sara'nın doğal çocuğu mucizevi bir şekilde doğdu. Vaadin çocuğu olarak ismi İshak. Ve onun soyundan işte İsrail halkı geldi ve yıldızlara kadar çoğaldı. Şimdi biz birlikte birkaç ay boyunca Galatyalara olan mektubu çalışıyoruz. Ve Galatyaların durumu, yani Galatya dediğimizde işte Konya, İç Anadolu o bölgeden bahsediyoruz. Çünkü kutsal kitap işte Amerika'da yazılmadı, haberiniz olsun. Genelde Türkiye ile ilgili, Orta Doğu ile ilgili. O zaman işte bu Konya ile ilgili ve bu insanlar, Galatyalılar, onların durumu İbrahim'inkine benziyor. Nasıl benziyor? Onlar Rab'le olan yürüyüşlerini büyük bir imanla başlattılar. Pavlus geldi Konya'ya, müjdeyi duyurdu ve onlar müjdeye iman ettiler. Tanrı'nın sözünü olarak kabul ettiler. Mesih ölümden dirildi. Size yeni bir yaşam sunmak istiyor diye. Ve bu adamlar bunu müjde olarak ve Tanrı'nın gerçek sözü olarak kabul ettiler. Ve bu şekilde imanla yürümeye başladılar. Ama sonra İbrahim'e de olduğu gibi bir kişi onlara yanaşarak fısıldamaya başladılar. Sara gibi. İşte tamam, Rab sizi doğru olarak kabul ediyor ama işte doğruluğunuzu bir şekilde oluşturmalısınız kendi çabanızla. Ve galiba bu Galatyalıların ya çadırın içine dönmüş ya da dönmek üzerelermiş. Çünkü çadır bizim hikayemizde kendi çaban simgeliyor. İbrahim çadırdayken işte kendi çabanla bir çocuk doğuracağım diye düşündü. Ama çadırın dışına çıktığı zaman, yıldızlara baktığı zaman, hayır, bu kendi çabamla yapamam. Çünkü yıldızlar kadar, onları sayamam bile. Nasıl doğuracağım? Ve imanlılar olarak, acaba neredeyiz? Çadırın içinde mi? Yani bunu kendi çabamla yerine getireceğim. Ya da çadırın dışında mı? Yıldızların altında. Tanrı'nın mucizevi vaatlerini kabul ederek. Çünkü Rab'e iman etti ne demek? İşte Rab'in varlığından haberdar olmak anlamına gelmiyor zaten. Cinler, şeytan bile Rab'in varlığına inanıyorlar, değil mi? Ama Rab'in kendi sözünü yerine getirecek güçte olduğuna güvenmek anlamına geliyor. Yani Rab, sen diyorsan ki çocuklarım yıldızlara kadar çoğalacak, ben senin sözüne güveneceğim demek. Ve Galatyalılar gibi çadırın içine dönmüşler bir şekilde. Yani başladılar, işte günahkarız ama Rab bizi doğru insanlar olarak duyurdu ve galiba onlar şimdi bir şekilde kendi doğruluğumuzu oluşturmaya çalışmalıyız diye düşünmeye başladılar. Bu yüzden Pavlus bu mektubu yazıyor. Ve okuyacağız şimdi Galatyalılar 3. Galatyalılar 3 ve 1. ayetten okuyacağım. Pavlus'un dili biraz sivri bazen, tamam mı? Ey akılsız Galatyalılar. İşte. Hazır mıyız? Ey akılsız Galatyalılar. Sizi kim büyüledi? İsa Mesih çarmıha gerilmiş olarak gözlerinizin önünde tasvir edilmedi mi? Sizden yalnız şunu öğrenmek istiyorum. Kutsal ruhu yasanın gereklerini yaparak mı? Yoksa duyduklarınıza iman ederek mi aldınız? Bu kadar akılsız mısınız? Ruhla başladıktan sonra şimdi insan çabasıyla mı bitirmeye çalışıyorsunuz? Yani çadırın içinde. Boş yere mi bu kadar acı çektiniz? Gerçekten boşuna mıydı? Size kutsal ruhu veren ve aranızda mucizeler yaratan Tanrı, bunu yasanın gereklerini yaptığınız için mi, yoksa duyduklarınıza iman ettiğiniz için mi yapıyor? Örneğin İbrahim Tanrı'ya iman etti, böylece aklanmış sayıldı. Öyleyse şunu bilin ki İbrahim'in gerçek oğulları iman edenlerdir. Kutsal yazı Tanrı'nın öteki ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim'e bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak müjdesini önceden verdi. Böylece iman edenler, iman etmiş olan İbrahim'le birlikte kutsanırlar. Yıllar evvel, evlenmeden önce, ben daha öğrenciyken, bir parti yapacaktım. Bütün arkadaşlarımı çağıracaktım. Ve her şey hazırlayabildim, yemek falan yaparım. Tamam, ama bir tek pasta yapamıyorum. Ve siz bilirsiniz ki pastasız parti olmaz. Değil mi? O zaman kiliseden bir teyzeye çağırdım. Dedim teyze ben pasta yapamıyorum, partim var bu akşam. Benim için bir zahmet, bir pasta yapar mısın? Seve seve canım dedi, tamam mı? İşte yapacağım ve evinize getireceğim. Söz. Söz. İşte teyzenin sözü. Söz. Gün devam etti. Ben evi hazırladım, temizledim, işte yemek falan getirdim. Her şey hazırdı. Ortada pasta yok. Paniklemeye başladım. Telaşa kapıldım. Ne yapacağım? Ya teyze yaşlı ya, belki unutmuş. O günlerde, yani şimdi cep telefonların önceden bahsediyorum. Hatırlıyor musunuz o günleri? İşte telefon açamadım. O zaman bekliyorum. Pasta yok. Bir karar verdim. Ben yapacağım. Tamam mı? Bakkala uğradım. Malzemeleri aldım. Eve gittim. Yapmaya başladım. Bir problem var. Pasta yapmayı hiç bilmiyorum. Tamam mı? İşte yarım saat sonra mutfak tamamen un tozu içinde beyazlanmış. Ben tamamen beyazlanmışım. Ve bir şekilde bir şeyler yaptım. Fırına koydum. O çıktı yanmış bir şekilde simsiyah. Ne yapacağım? O anda zil çalıyor. Teyze elinde pasta. Geldim. Geldim. Sonra bir bakıyor. Ne oldu burada? Yani işte mutfak savaş alanına dönmüş. Bir problem mi var? Ya teyze, itiraf etmek zorundaydım. Bekleyemedim. Ben kalktım yapmaya. Tamam mı? Teyze dedi ki, keşke bana güvenseydin. Keşke beni bekleseydin. Değil mi? Çünkü işte boşu boşuna o para harcadım, o çaba harcadım, evi mahvettim. Boşu boşuna panik ve telaş ve stres. Keşke bekleseydim. Ve biz bazen o durumdayız. Değil mi? Bazen o zili çalan, sonra kaçıp saklanan çocuklara benziyoruz. Dua ettiğimizde. Geliyoruz, Rab buna ihtiyacım var diye. Dua ediyoruz, zili çalıyoruz ama sonra şimdi dua ettim, ben yapacağım. Ben halledeceğim. Kendi çabamla. Diye çadırın içine dönüyoruz ve çalışıyoruz. İşte Tanrı geliyor, işte geldim. Cevapla, kimse yok ortada. Neredesin? Çünkü bekleyemiyoruz bazen Tanrı'nın cevabı için. Güvenmiyoruz bazen Tanrı'ya, Tanrı'nın sözüne. İsa'nın vaatlerinden birkaç tanesini okuyacağım şimdi. İsa'nın bize verdiği birkaç tane vaat. Birincisi bu. Çünkü babamın isteği oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim. Buna iman ediyor musunuz? Bana iman eden herkes son günde dirilteceğim diye. Aslında bu vaatle ilgili kendi çabamızla yapacak bir şey yok. Yani kendi kendini diriltemezsin ki işte gömüldüm bekliyorum evet kendimi dirilteceğim diye. İmkansız. Hamdolsun. Demek ki Tanrı bunu yapmalı bizim için. Eğer Mesih'e iman edersek bizi sonsuz yaşama kavuşturacak. Mesih dedi ki şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin alacaksınız. Öyle ki sevinciniz tam olsun. Bazen bir şeye ihtiyacımız var. Ne yapıyoruz? Bunu bir şekilde elde etmeye çalışıyoruz. İsa ne dedi? Dileyin. Alacaksınız. Bazen dileyin, bekleyin. Alacaksınız. Ama alacaksınız. Buna iman ediyor musunuz? İsa dedi ki, bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Bazen yaşamlarımızı bir şeyle doldurmaya çalışıyoruz. İşte alışverişle, bunu almakla, yeni arabayla bilmiyorum. Yani bir şeyle kendimi boş hissediyorsam kendimi doldurmaya çalışıyorum. Bilmiyorum sen ne yapıyorsun, çikolata yiyerek mi? Ama evet diyorlar, amin. İsa dedi ki, ben bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Yaşam nerede? Bolluk nerede? Mesih'te. Ona git, ona koş. O seni dolduracak. İsa, yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Acıktığımızda, kendimizi kötü hissettiğimizde nereye gidiyoruz? Sen nereye gidiyorsun? Mesih'e gidelim. Yaşam ekmeği odur. Bizi dolduracak, tatmin edecek. Sen tatmin misin bugün? Mesih seni tatmin etmek istiyor bugün. Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı. Yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin içsin. Bana gel. Susamış mıydın? Bana gel. Ve iç. Kutsal yazıya dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Susamışsan Mesih'e gel. Sana kutsal ruh verecek. Hamdolsun. Ben gençken bir kere kampinge gittim. Bir arkadaşla birlikte tamam mı? Kampinge gittik. Düşündük ki biz 14 yaşındaydık tamam mı? 14 yaşında. Şimdi kampinge gittik. Düşündük ki kampinge gittiğinde ne yapıyorsun? Ateş yakıyorsun. Peki o zaman bir ateş yapalım diye düşündük. Cebimde çakmak yok. O zaman iki çubuk aldım. Filmlerde gördüğüm gibi ve başladım. Hiçbir şey yok. Devam ettim. Hiçbir şey olmadı. Duman bile yok tamam mı? İşte yapamıyorum. Terliyorum, yoruldum. Vazgeçtim. Sonra arkadaşım, çakmak mı istiyorsun? Yok. Ve Mesih diyor ki bazen boşu boşuna çaba sarf ediyorsunuz. Bazen boşu boşuna telaşlanıyorsunuz. Susamış mıydın? Bana gel ve iç. Sana vereceğim kutsal ruhumu. Sana vereceğim. Dileyin, alacaksınız. Hamdolsun. Ya Rab, kutsal ruhunu verir misin? Bana gel. Vereceğim. İlk iman ettiğimde kutsal ruh hakkında hiç duymadım. Ama birkaç kutsal ruhla dolu arkadaşlarım vardı. Onlar hayatlarından belliydi. Ben de onu istedim. O zaman onu nasıl elde edeceğimi bilmedim. Çok çaba sarf ettim. Ya gece boyunca duada bulunuyordum. Ya Rab kutsal ruhunu verir misin? Ya Rab sana yalvarıyorum beni kutsal ruhunla doldur. Ateşinle doldur. Ya Rab acı bana. 2 yıl. 2 yıl. Sonra bir toplantıya gittim. Oradaki adam bu ayet okudu. İşte susamış olan bana gelsin içsin. Kutsal ruh vereceğim diye. Oh! Geldim. Adam benim için dua etti. Bir sevinçle, bir huzurla doldum. Ağlamaya başladım. Tanrı'nın beni sevdiğini artık hissedebiliyordum. Yani kafamla biliyordum ama artık hissedebiliyordum. Bu kadar mı? Dileyin alacaksınız. İman etmek. Yani hep çadırın içinde kalıyoruz. İbrahim gibi. Ama hamdolsun Rab bize yıldızlar kadar çok bereketler vaat ediyor. İnan. Ayet 10 şöyle diyor. Yasanın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır. Yasak kitabında yazılı olan her şey sürekli yerine getirmeyen herkes lanetlidir. Bir lanet var. Eğer kendi çabamıza güveneceksek aslında o yoldan bir lanet var. Nasıl bir lanet? İbrahim kendi çabasıyla bir çocuk yaptı cariye ile ama başına bela oldu. Ben o pasta yapmaya çalışırken bir lanet yaşadım aslında. Başıma bela. Yasanın altında olmamız, kendi çabamıza güvenmemiz neden lanetli? Aslında birkaç sebep var bu ayetlerden. Birincisi bu. Tanrı'nın vaat ettiğinden daha az bir mirasımız oluyor. İbrahim'e sayamayacağı kadar çok çocuklar vaat edildi. Ama kendi çabasıyla bir tek çocuk yapabildi. O da pek parlak bir yıldız değildi. Tamam mı? Ve belki kendi çabanla azıcık bir doğruluk üretebilirsin. Ama Tanrı sana yıldızlar kadar çok bir bereketli miras vaat ediyor. Hangisi tercih edeceksin? Neden bir lanet? Çünkü şöyle yazılmıştır. Yasa kitabında yazılı olan her şey sürekli yerine getirmeyen herkes lanetlidir. Ne demek oluyor burada? Yasayla aklanmak istediğinde, yani bu kurallar yerine getirirsen bir şekilde kendime bir doğruluk oluşturacağım. Aslında her dinde olduğu gibi, Hristiyanlık hariç, bütün Tanrı'nın kurallarını her gün, her gece tökezlemeden, hata yapmadan, harfi harfine uygulamak zorundasın. O yön seçeceksen eğer. Yoksa lanete uğrarsın. Bu sözler, buradaki ayet hepimizi yargılar. Çünkü Mesih'e güvenmeyen herkes bir lanet altındadır. Sen Mesih'e güvendin mi? Sonsuz yaşam için. Yoksa bu lanet altındasın. Neden bir lanet? Çünkü yasanın gücü yoktur. Yasa bir standart belirtir bize. Şunu yapacaksın, şunu yapmayacaksın diye. Ama bir sert bir işveren gibi bizi bir zerre kadar yardım etmez. Sadece standart belirtiyor. Tamam mı? Biz hayvanat bahçesine gittiğimizde İstanbul'daki orada maymunlar var kafeste ve orada birkaç çocuk vardı. Zavallı maymunlar. İşte kafes içinde bu çocuklar muz getiriyorlardı ve maymunlara gösteriyorlardı şu şekilde. Ama kafes var. Maymunların ağızlarını sulandırıyorlardı, tamam mı? İşte istiyor musun? İstiyor musun maymunlarda? Alamazsın. Ve yasanın fonksiyonu aslında şöyledir. Şunu yapacaksan, şunu yapmayacaksın, şu şekilde yaşarsan sonsuz yaşama kavuşacaksın. Ama imkansız hepimiz için çünkü günahlıyız. Ağzımızı sulandırıyor. Ama bizi tatmin edemez yasa. Bu bir lanet. Gerçekten bir lanet. Ne yapacağız o zaman? Bu bir nevi işkence oluyor bence. Neden bir lanet? Çünkü eğer her şey bizim çabamıza dayanırsa ya kibirli ve yargılayıcı oluruz.
Çünkü bak kendime bir doğruluk kazanabildim, ne kadar iyiyim diye.
Ya da zavallı ve fakir oluruz ve sürekli üzgün çünkü yasanın gereklerini yerine getiremiyoruz. Ve dindar insanlar, fark ettiyseniz eğer, ya kibirli ya da üzgün ve öfkeli. Çünkü yasa bu şekilde insanlara o hale getiriyor bizi. Sevinç yok, huzur yok, esenlik yok, umut yok. Onlar nereden gelebilir o zaman? İsa Mesih'ten. Benim sonsuz yaşama kavuşmam, benim mutluluğum, benim huzurum kendi çabama dayanırsa hayat umutsuz. Ama onlar cennetten bir armağan olarak bana gelebilirse, hamdolsun, bu bir müjde. Lanetlenmiş bir kişi başkalarına bir bereket kaynağı olamaz. Ve İbrahim'e olan vaat neydi? Seni kutsayacağım ve senin aracılığınla başka insanları da kutsayacağım. Tamam mı? Ama ben bir lanet altındayken insanlara nasıl bir bereket olabilirim? Ben mutsuzken insanlara nasıl sevinim diyebilirim? Olmaz. O zaman Tanrı'nın vaadi yerine gelmez bu yoldan. O zaman ne oluyor? Okumaya devam edelim. Galatalar 3 ve ayet 10'dan 12'ye kadar. Yasanın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır. Yasa kitabında yazılı olan her şey sürekli yerine getirmeyen herkes lanetlidir. Tanrı katında hiç kimsenin yasayla aklanmadığı açıktır. Çünkü imanla aklanan yaşayacaktır. Yasa imana dayalı değildir. Tersine yasanın gereklerini yapan onlar sayesinde yaşayacaktır. Burada aklanmaktan bahsediyor. Bu da ne demek? Bu kutsal yazılarda çok önemli bir kelime. Aklamak, aklanmak. Doğru olarak ilan etmek. Yani Tanrı duyuruyor ya, ilan ediyor. Bu adam doğru diye ve melekler yazıyor. Tamam, bu adam doğru olarak yazıyorum. Bir ilan Tanrı tarafından. Resmi, yani cennetlerin resmi gazetine yazılan bir ferman. Doğru diye bu kişi. Ve aslında aklanmanın iki adımı vardır. İki adım var aklanmak için. Şimdi bir gönüllü lazım. Tamam. Seni şöyle alayım. Ali abi, maalesef. Günahlı. Değil mi? Burada günahlı olmayan var mı? O yüzden seni seçmedim. Tamam. Ama Ali abi günahlı olduğunu biliyorum. Günahlı. Bir ilan var. Bir, yani Tanrı tarafından bir yazı var onun üzerinde. Ceza yiyecek. Aklanmanın iki adımı var. Aklanmak istiyor musun? Tamam, seni aklayacağım şimdi. Merak etme. Birazdan, tamam. Birinci adım, onun günahlı ilanını kaldırmak. Tamam mı? Günahlarımızın kaldırılması. Birinci adım o. Ama şimdi Adem'in aynı durumda bulunuyor. Şimdi Adem bahçesindeyken. İşte yani yarın ya da bugün belki de yine de günah işleyecek. Bunu yeniden kazanacak. O zaman birinci adım bunu kaldırmak. İkinci adım sana yeni bir ferman doğru olarak ilan etmek. Artık
Doğru bir adamsın. Tanrı'nın gözlerinde aklanmış. Aklamak bu anlamına geliyor. Tanrı tarafından verilen resmi bir ilan. Bu adam hakkında. Cennete yazılmış. Sonsuzlara dek geçerli. Ve melekler, bir dakika efendim, bu adamı mı doğru olarak ilan ediyoruz? Emin misiniz? Onun ne yaptığını görmediniz mi efendim? Rab diyor ki gördüm. Doğru yazacaksın. Peki diyor melek, doğru yazacağım. Doğru yazacağım. Doğru olmadığın halde Tanrı seni doğru olarak ilan ediyor. Avram çocuksuz olduğu halde Tanrı ona çokların babası olarak ilan etti. Fakat o suçlar nereye gitti? Ve bu doğruluk nereden geldi? Tanrı bir hokkabaz değil ki bunları hiç yoktan yaratabilir, verebilir. Tanrı adil. Günahların cezası var. Ve doğruluk kazanılmalı. Ama abi onu kazanamaz. Bunlar nereye gitti? O nereden geldi? İşte burada İsa Mesih'in inanılmaz güzelliği devreye giriyor. Hamdolsun. Acaba bir kişi daha gelebilir mi? Tamam, şimdi İsa Mesih 33 yıl yaşadı. Yani doğdu, 33 yıl yaşadı. Kutsal yasa altında olarak. Kutsal yasayı tamamen yerine getirdi. Hiçbir suç işlemedi. Hiçbir günah işlemedi. Hiçbir hata bile yapmadı. Saf, mükemmel, kusursuz, kutsal İsa Mesih. Ve bu doğruluk fermanı hak etti ve kazandı. Tarih boyunca bir tek adam bunu kazanabildi. O da İsa Mesih. Başka günahsız olan olmadı ve olmayacak. Yasa altında yaşayan herkes ve yasanın gereklerini yerine getirmeyen herkes lanet altında. Ama Mesih yasa altında yaşadı. Tanrı'nın yasaları altında yaşadı. Ama sürekli yerine getirdi harfi harfine. O zaman doğruluk kazandı. Haklı olarak. Ve çarmıhta Mesih ne bağırdı? Tamamlandı. Ne tamamlandı? 33 yıl boyunca tam bir yaşam Yahudiler için. Tamam mı? Yaşadı yasa altında. Her şey yerine getirdi. O zaman Tanrı'dan bu takdir belgesi, doğruluk belgesi, doğruluk ilanı hak etti. Tamamlandı. Yasa tamamlandı. Ve Tanrı onu meleklere doğru olarak yaz dedi. Çünkü gerçekten doğru, gerçekten kutsal. Bu şekilde doğruluk kazandı. Haklı olarak bu doğruluk fermanı babası tarafından onaylanmış ve verilmiş ona. Anladınız mı şu ana kadar? Hamdolsun. Sonra diyor ki, 14. ayette okuyacağız birazdan. Mesih bizim için lanetlendi. Mesih bizim için lanete uğradı. Nasıl yani? Aslında bu da iki adımla açıklanabilir. Birincisi Mesih doğruluğunu çıkardı. Çünkü bu doğruluk onu yasanın lanetinden koruyordu. Tanrı'nın cezasından koruyordu. Bunu çıkardı. Çarmıha asıldığı da. Ve o yüzden Tanrı'nın günahlara karşı olan cezasını çekti. Ve ikinci adım, Tanrı ona günah
yükledi.
Mesih bizim için günahlı oldu. Günah işlemedi ama bizim kazandığımız günahlarımızı o üstlendi. Neden? Neden?
Bizi sevdiği için. Bu bir fedakarlık. Ve Mesih için bunun ne kadar aşırı bir şey olduğunu anlayamayız. Çünkü ezeliden beri kutsal olan, günahlardan tiksinen, günahtan uzak duran ve nefret eden günah üstlendi. Yani bu şekilde en derince nefret ettiği her şey tamamen onun üzerine döküldü. En nefret ettiğin şey nedir? Yılanlar mı? Akrep mi? Fareler mi? Onların onun üzerine döküldü. Bizim günahlarımız. Ayrıca Tanrı ona günaha karşı olan cezasını da çektirdi. Çünkü Tanrı adil. Günahın bir cezası var. Tanrı onu yok edemez ki. Onun üzerine döktü. Ve bunun ispatı olarak, bu lanetin ispatı olarak çarmıha asıldı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir, diyor kutsal yazılar. Yani eski Yahudiler için bir kişi idam edildikten sonra, normalde taşlandıktan sonra, gömeceğine o cesedi bir ağaç üzerine astılar meydanda. Herkes görsün. Allah kahretsin desin. Tanrı tarafından lanetlenmiş, reddedilmiş bir kişi bu. Ve Mesih bir çarmıha asıldı. Herkes görsün ki Tanrı bu adamı lanetliyor. Tanrı kendi oğlunu nasıl lanetleyebilir ki? Haşa! Elçiye zeval olmaz. Çünkü bizim günahlarımızı üstlendi. Bizim lanetimizi üstlendi ve çarmıhta öldü. O zaman çarmıhtaki bu muazzam değiş tokuş. Bizim doğruluğumuz nereden geliyor? Mesih onu kazandı 33 yıl boyunca yasa altında. Ve onun kazandığı doğruluğu bize veriliyor. O zaman Tanrı meleklere bunu diyebilir adil bir Tanrı olarak. Yaz ki abi doğru. Ve kutsal bir kişi. Ve sonsuz yaşama kavuşmuş bir adam. Yaz. Çünkü Tanrı çocuksuz olan Avram'a çocukların babası olarak ilan edebildi. Tanrı günahlı insanlara doğru olarak ilan edebilir. Tanrı bunu yapabilir. Neden? Çünkü Mesih günahlarımızı kaldırdı ve onun kazandığı doğruluğu bize verildi. Çarmıhtaki o muazzam değiş tokuş şudur. Siz oturabilirsiniz. Onu çıkar. Yok yok, sen de kalsın abi. Bu nasıl gerçekleşir? Bu değiş tokuşu harekete geçiren nedir? Bu nasıl oluyor? İmanla. İmanla. İman ederek. Bir ayet okuyacağım. Filipiler 3:9. Diyor ki, çünkü bu ayette bunların hepsini bir araya geliyor. Açıkladığım her şey bu ayette bir araya geliyor. Kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil. Yani çadır içindeyken nasıl bir doğruluk oluşturabilirim acaba kendim için? Değil. Mesih'e iman etmekle kazanılan, yani imanımız bize bir şeyler kazandırır. Gördünüz mü? Kazanılan. Mesih'e iman ettiğinde o sana bir şey kazandırır. İman sonucu Yani imanın bir sonu, bir karşılığı vardı. Ben Rab'be iman getiriyorum. O bana doğruluk veriyor. Hamdolsun. Yani öldüğünde, Tanrı'nın önünde durduğunda, işte Rab benim doğruluğum şudur deme. Çünkü çok ufak kalır. İşte kendi çabamla oluşturduğum doğruluğum budur ya Rab. Ödülüm nedir? Ne getiriyoruz? İman getiriyoruz. İman getiriyoruz. İşte Rab, Mesih'e iman ediyorum. Ve o iman yerine bize doğruluk verilecek. İmanın sonucu, imanın karşılığı Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım. Oh. Anladınız mı? Böylelikle Tanrı imanımızı bize doğruluk sayar. Ve son ayet buradaki okuyacağım şimdi. Galatalar 3:13. İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen ruhu imanla alalım diye Mesih bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. İbrahim'e sağlanan kutsama bizim oluyor Mesih aracılığıyla. Neydi o vaat İbrahim'e? Ne içeriyor? Birincisi imanla aklanmak. Gördüğümüz gibi imanla doğru olarak ilan edilmek. Eski bir köylü imanlı, çok saf bir imanlı, tamam mı, yıllar önce. Şöyle dedi, şeytan sürekli beni suçluyor. Sen kutsal değilsin, sen günahlısın. Bak ne kadar günah işliyorsun. Sürekli suçluyor. Dedim ki, şeytana bunu diyorum. Sen efendimle görüş lütfen. Çünkü bütün hesabım, bütün borçlarım onda. Sen git Tanrı'yla görüş şeytan. Çünkü beni doğru olarak ilan ettiyse ben kimim ki? Farklı bir şey diyeyim. Çünkü şeytan sürekli bizi suçluyor. Artık Mesih'te olanlar için hiçbir mahkumiyet yoktur. Doğrusun. Başka ne içeriyor İbrahim'e verilen vaat? Vaat edilen ruhu, kutsal ruhu imanla almak. Pavlus Galatyalara ne diyor? Kutsal ruhu nasıl aldınız? Kendi çabanızla mı? Yoksa iman ederek mi? Siz kutsal ruhu aldınız mı? Kutsal ruhla doldunuz mu? Tanrı'nın sevgisini derinliklerinde hissettiniz mi? Tanrı diyor ki gelin dileyin vereceğim. Vereceğim. Susamış olan herkes bana gelsin, içsin. Hamdolsun. Ve İbrahim'in çocukları, mirasçıları olarak hem kutsanıyoruz hem de başkalara bir kutsama oluyoruz. Yıldızlar kadar çok. Biz onun küçük bir parçasıyız ama bütün uluslardan oluşmuş büyük bir ailenin üyeleriyiz artık. Tanrı'nın yıldızlar kadar çok olan ailesi. Biz ona dahil olduk. Aynı göreve, aynı dramaya, aynı hikayeye sahip olduk ve dahil olduk şimdi. O zaman Mesih çarmıhta bunların hepsi bizim için kazandı. Minnettar mıyız bunun için? O zaman ne yapacağız? Mesih'e iman ederek yürüyeceğiz. Tanrı'ya iman ederek yaşayacağız. Yani bir daha o çadırın içine girmeyeceğiz. İşte kendi çabamla, kendi telaşımla. Çünkü çok kolayca panikliyoruz, telaşa kapılıyoruz değil mi? Acaba doğru yaptım mı, yapmadım mı? Mesih'te huzurumuz var, esenliğimiz var ve sevincimiz var. Ayağa kalkalım, dua edeceğiz birlikte.